İş İşten Geçti, Le Jason Fay, Varlık Yayınları 12. Basım Mart 2008, Türkçe'ye çeviren Zübeyir Bensan. Bu kitap 143 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Haziran 2011. Okuyan Müberra 56oğlu. Yeni Fransız edebiyatında yeri ve etkisi çok büyük olan Sartre'ın yapıtları arasında yer alan İş İşten Geçti, özü kadar biçimiyle de değişik bir kitaptır. Bir film kadar kısa sahnelerden kurulu bir senaryo romandır bu. Ölüm sonrası tanışan ve birbirlerine aşık olan iki ayrı sınıftan bir çifte, 24 saat süreyle tam uyum içerisinde sevgilerini her şeyden üstün tutarak sevişmeleri koşuluyla dünyaya dönme izni verilir. Başaramazlarsa ölüler dünyasına geri geleceklerdir. Bu ilginç romanı severek okuyacağınıza inanıyoruz. Evin Odası. Yarı kapalı panjurların arasından ancak bir ışık çizgisi sızan bir oda. Bir ışık demeti, büzülmüş parmaklarıyla kürkten bir yorganı tırmalayan bir kadın elini meydana çıkarıyor. Işık bir nişan halkasının altını parıldatıyor ve kolun yukarısına doğru kayarak Eve Charlier'in yüzünü aydınlatıyor. Gözleri kapalı, burun delikleri küçülmüş, acı çekiyor olmalı. Durmadan kımıldıyor ve inliyor. Bir kapı açıldı. Kapının aralığında bir adam göründü. Şık, siyah saçları, güzel koyu gözleri, Amerikan vari bıyıkları olan 35 yaşlarında bir adam. André Charlier bu. Karısına dikkatle bakıyor. Fakat bakışındaki dikkat soğuk, sevgisiz. İçeri girdi, kapıyı yavaşça kapattı, sessiz adımlarla ilerleyerek Eve yaklaştı. Kadın onun girdiğini işitmemişti. Yatağına uzanmış olan Eve, geceliğinin üstüne çok şık bir de robe de chambre giymişti. Kürkten bir yorgan bacaklarını örtüyordu. André Charlier bir an yüzünde çektiği acı okunan karısını seyretti, sonra eğilip seslendi. "Eve, Eve." Eve gözünü açmadı, büzülmüş yanaklarıyla uykuya dalmıştı. André doğruldu ve başını üzerinde bir su bardağı bulunan masaya çevirdi. Cebinden küçük bir şişe çıkardı, şişeyi bardağa yaklaştırdı, ağır ağır birkaç damla akıttı içine. O sırada Eve başını oynatınca André şişeyi hızla cebine koydu. Sert ve keskin bir gözle uyuyan karısına bakmaya başladı. Charlier'lerin salonu. Bitişik salonda genç bir kız sonuna kadar açık olan pencereye dayanmış sokağı seyrediyor. Yoldan yürüyüş halinde olan bir kıtanın düzenli ve gittikçe yaklaşan ayak sesi geliyor. André Charlier salona girip kapıyı kapıyor. Yüzünde telaşlı bir ifade var. Genç kız kapanan kapının sesini duyunca arkasını döndü. Körpe ve güzeldi. 17 yaşlarındaydı. Ciddi ve dalgın görünmesine karşın küçük yüzünde hala çocuksu bir hal var. Dışarıda yere vuran çizmelerin tek düze uyumu arasından gür ve düzenli bir yürüyüş marşı yükseliyor. Genç kız ani bir hareketle pencereyi kapattı. Sinirlerini güç zapt edebildiği belliydi. Döndü öfkeli bir tavırla, "Sabahtan beri durmadan geçiyorlar," dedi. André onu görmemezlikten gelerek birkaç adım yürüdü. Yapmacık bir tavırla bir kanepenin önünde durdu. Genç kız yanına geldi, sabırsız bakışlarındaki soruya yanıt bekliyordu. Adam başını kaldırdı, genç kıza şöyle bir baktı, boyun eğen bir tavırla yüzünü ekşiterek cevap verdi. "Uyuyor. İyileşeceğini umuyor musunuz?" André cevap vermedi. Genç kız sinirli bir halde dizini kanepeye dayadı ve André'nin kolunu sarstı. Neredeyse ağlayacaktı. Birden bağırdı. "Beni çocuk yerine koymayın, yanıt verin bana." André genç baldızının yüzüne baktı. Hafifçe saçlarını okşadı. Sonra sesine elinden geldiği kadar kardeş sevgisi ve gizli bir acı katarak mırıldandı. "Güçlü olun, buna ihtiyacınız olacak Lucette." Lucette hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Başını kanepenin kenarına dayadı. Acısı içten ve büyüktü. Fakat bu pek çocukça ve bencilce bir acıydı. Nazlı büyümüş bir çocuktan başka bir şey değildi o. André yavaşça seslendi. Lucette başını salladı. "Bırakın beni, bırakın beni. Ben güçlü olmak istemiyorum. Ne büyük haksızlık bu. Onsuz ne olurum ben?" André genç kızın saçını, sonra omuzunu okşamaya devam ederek yineledi. "Lucette, rica ederim, sakin olun." Lucette, adamın elinden kurtularak kendini kanepeye attı. Başını ellerinin arasına aldı, dirseklerini dizlerine dayadı. "Yeter, dayanma gücüm kalmadı," diye inledi. Andre kanapenin etrafını dolaştı. Genç kız artık ona bakmadığı için o sert tavrını yeniden takınmıştı. Devam eden Lucette'i gözetliyordu. Bir gün umutlanırsın, ertesi gün bir de bakarsın, bütün umutların uçup gitmiş. İnsan çıldırır. Evin benim için ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hızla Andre'ye doğru döndü. Adamın yüzü derhal acımalı bir anlam almıştı. Kız gözyaşları arasında devam etti. Yalnız bir abla değildir benim için o Andre. Benim annem ve en iyi arkadaşımdır da. Bunu siz anlayamazsınız. Bunu kimse anlayamaz. Andre yanına oturdu tatlı bir sitemle. Lucette benim de karımdır dedi. Lucette utanarak adamın yüzüne baktı. Ona elini uzattı. Sahi Andre özür dilerim ama biliyor musunuz onsuz dünyada kendimi öyle yalnız hissedeceğim ki. Peki ya ben Lucette? Andre genç kızı kendine doğru çekti. Büyük bir güven ve saflıkla kendini bırakan Lucette başını Andre'nin omuzuna dayadı. Andre iki yüzlü bir tavırla konuşuyordu. Ben yanınızda oldukça sizin yalnızım diye düşünmenizi istemiyorum. Biz ayrılmayacağız, birlikte yaşayacağız Lucette. Yatışmış olan genç kız gözünü kapamıştı. Bir çocuk gibi burnunu çekip duruyordu. Suikastçıların sokağı. Kral naibinin milis kıtalarından bir müfreze kalabalık bir sokağın içine daldı. Başlarına dar kenarlı basık kasketler geçirmiş, sağlam gövdelerini parlak bir kayışın kuşattığı koyu renk birer gömlekle örtmüş, otomatik tüfekleri omuzlarına asılı milisler sert adımlarla ilerliyordu. Yürüyüş halinde olan kıtanın söylediği marş birden duyuldu. İnsanlar yoldan geri dönüyor veya yolunu değiştiriyor, bazıları da evlere giriyordu. Bir çocuk arabasını itmekte olan bir kadın, yavaşça ve hiç bozuntuya vermeden olduğu yerde dönerek dağılan yolcuların arasında uzaklaşıyor. Kıta, birkaç metre ilerisinde miğferli, tüfeklerini koltuklarının altına almış, iki milis eri olduğu halde yürümesine devam ediyordu. Kıta ilerledikçe sokakta yavaş fakat düşmanca olduğu belli bir gösterişle tenhalaşıyordu. Bakkal dükkanının kapısı önünde duran kadın erkek kalabalığı sanki sessiz bir emri yerine getirir gibi ağır ağır dağıldı. Bir kısmı dükkanlara, bir kısmı da kapı saçaklarının altına giriyor. Daha ötede bir takım hizmetçiler etrafında toplanmış oldukları seyyar satıcı arabalarını bırakarak dağılıyor. Bir çocuk elleri cebinde yapma ve sahte bir yavaşlıkla adeta milislerin ayakları dibinden sokağı geçiyor. Yoksul görünen bir evin kapısının kenarına sırtını dayamış iki gürbüz delikanlı kıtanın geçişini alaycı bir edayla seyrediyor. Sağ elleri ceplerinin cebinde. Suikastçıların odası. İçi duman dolu sefil bir biçimde döşenmiş bir oda. Pencerenin iki kenarında dışarıdan fazla görünmemeye dikkat eden dört kişi sokağı gözetliyor. Uzun boylu, iri kemikli ve yüzü tıraşlı Longlois ile keçi sakallı, cılız ve sinirli Dixon. Ak saçlı, demir gözlüklü Pula, bir de kırmızı benizli Güleç, iri yarı ve güçlü bir adam olan Renaudel. Odanın ortasına doğru yürüdüler. Üzerinde beş tane kadehle bir şişe bulunan, yuvarlak bir masaya dirseklerini dayamış olan arkadaşlarıyla Pierre Dumen sakin sakin sigarasını içiyor. Dixon'un zayıf yüzünde endişe okunuyor. Pierre'e sordu. ''Gördün mü?'' Pierre sakin sakin kadehini aldı, içti, sonra ''Neyi gördün mü?'' dedi. Kısa bir sessizlik oldu. Pula oturdu, Renaudel bir sigara yaktı. Dixon pencereye doğru baktı. Sabahtan beri hep böyle, bir şeyden kuşkulanıyorlar. Pierre soğukkanlı ve inatçı tavrını değiştirmedi. Kadehini sakin bir biçimde bırakarak yanıt verdi. Olabilir ama herhalde yarın başlarına gelecek şeyden değil. Pula duraksayarak söze karıştı. Acaba şey etmek daha iyi olmaz mı? Pierre başını şiddetle ona doğru çevirdi ve sert bir sesle, ''Ne etmek?'' ''Beklemek.'' Pierre'in sinirli bir hareket yaptığını gören Renaudel derhal atıldı. ''Yalnız üç gün, onları uyutacak kadarcık bir süre.'' Pierre yüzünü ona çevirdi. Sesi pek sertti. ''Korkuyor musun?'' Renaudel yerinden sıçradı, kızarmıştı. ''Pierre!'' diye itiraz etti. Pierre sinirli sinirli devam etti. ''Bir ayaklanma geri bırakılamaz, her şey hazır, silahlar dağıtıldı.'' Gençler tetikte ve sabırsız. Beklersek onları elimizden kaçırabiliriz. Renaudel ile Dixon sessizce oturdular. Pierre sert bakışını karşısında duran dört kişi üzerinde gezdirdi ve hırçın bir sesle sordu. İçinizde benimle aynı düşüncede olmayan var mı? Hiçbir itiraz duyulmayınca devam etti. Güzel, yarın sabah saat 10'da, yarın gece de naibin odasında yatacağız. Şimdi beni dinleyin. Dört kişi ciddiyet ve kuşkuyla Pierre'e sokulurken o, cebinden çıkardığı bir kağıdı masanın üzerine sermiş, sözlerine devam ediyordu. Ayaklanma, 6 ayrı noktada birden başlayacak. Eve'in odası. Eve hep gözleri kapalı, uzanmış yatıyor. Korkulu bir rüyadan uyanır gibi başını birdenbire çevirdi ve gözünü dehşetle açtı. Ansızın bağırdı. Lucette! Sonra kendine geldi. Fakat ateş içinde kıvranıyordu. Çabalayarak güçlükle doğruldu, üzerindeki yorganı attı, yatağın kenarına oturdu. Başı dönüyordu. Elini uzatarak masanın üzerinde duran bardağı aldı ve bir yudum da içti. Yüzü ekşidi. Şimdi biraz zayıflamış olan sesiyle tekrar bağırdı. Lucette! Lucette! Suikastçıların sokağı. 18 yaşlarında soluk benizli, sinirli ve sinsi tavırlı bir delikanlı bağırıyor. Pierre! Pierre, suikastçıların toplantı yaptığı yoksul görünüşlü evden çıkıyordu. Çağrıldığını işitince sesin geldiği yana baktı, adamı görünce başını çevirdi, sonra kapının önünde bekleyen iki nöbetçiye seslendi. ''Ötekiler şimdi inecekler, siz gidebilirsiniz. Toplantı bu akşam burada, 6'da. Haber yok mu?'' Delikanlılardan biri, ''Yok'' dedi, ''yalnız içeri girmek isteyen şu hafiye var.'' Başıyla sokağın öbür yanında, bisikletin yanında durmuş, kendilerini gözetleyen delikanlıyı gösterdi. Pierre o yana tekrar bir göz attı ve omuz silkti. ''Vah, Lucia!'' Üç kişi çarçabuk birbirinden ayrıldı. İki muhafız uzaklaşırken Pierre, bağlı duran bisikletine yaklaştı, ipini çözmek için eğildi. O sırada Lucia sokağı geçti, Pierre'in yanına geldi ve ona seslendi. ''Pierre!'' Pierre başını kaldırıp bakmadı bile. İpi kaldırıp bisikletin arkasına yerleştirdi. Öteki yalvarıyordu. ''Pierre, beni dinle!'' Bisikletin etrafından dolaşıp Pierre'e yaklaştı. Pierre doğruldu ve küçümseyen bir bakışla Lucia'nın yüzüne baktı. Lucia, ''Suç bende değil.'' diye sızlandı. Pierre basit bir el hareketiyle onu itti, sonra bisikletini sürdü. Lucia kekeleyerek onun peşinden yürüdü. ''Pierre, bana o kadar işkence yaptılar ki, beni saatlerce dövdüler ama ben yine bir şey söylemedim sayılır.'' Pierre sakince kaldırımdan indi, bisikletine atladı. Lucia önüne dikildi, elini direksiyona dayadı. Yüzünde korku ve öfke karışık bir ifade vardı. Coştu. ''Çok insafsız adamlarsınız. Daha 18 yaşındayım. Beni yüzüstü bırakırsanız bütün ömrümce kendimi bir hain olarak göreceğim. Pierre, bana onların hesabına çalışmamı önerdiler.'' Bu kez Pierre gözlerinin içine baktı. Lucia heyecanlandı. Direksiyona yapıştı ve bağırdı. ''Bir şey söylesene, senin başına gelmediği için kolay ama buna hakkın yok. Bana yanıt vermeden gitmeyeceksin. Gidemezsin.'' Bunun üzerine Pierre derin bir nefretle bağırdı. ''Kahvenin dölü!'' Gözünün içine bakarak onu var gücüyle tokatladı. Lucia geriledi, boğulacak gibiydi. Pierre de pedala bastı ve uzaklaştı. Yandan memnun kahkahalar yükseldi. Binadan çıkan Renaud Del, Pula, Dixon ve Langlois sahneyi görmüşlerdi. Lucia onlara şöyle bir baktı, bir an durakladı, sonra ağır ağır uzaklaştı. Gözlerinde kin ve utanç yaşları parıldıyordu. Eve'in odası ve salonu. Eve'in eli başucundaki masanın üzerinde bardağa uzandı. Kadın müthiş bir gayretle doğruldu. Birdenbire sancı saplanmıştı bedenine. Titredi. Sonra sendeleyerek kapıya kadar yürüdü, kapıyı açtı ve durdu. Salondaki kanepenin üzerinde André'nin omuzuna başını dayamış olan Lucette'i gördü. Genç kız ablasını görünceye kadar birkaç saniye geçti. Eve soğuk bir sesle bağırdı. ''Lucette!'' Lucette eniştesinden kurtuldu, Eve doğru koştu. André pek o kadar bozuntuya vermeden yerinden kalktı, sakin adımlarla onlara yaklaştı. Genç kız ablasına sitem ediyordu. ''Eve, yataktan çıkmamalısın.'' Eve sadece, ''Sen burada kal Lucette, ben André ile yalnız konuşmak istiyorum.'' diye cevap verdi. Sonra döndü, odasına girdi. André şaşkın bir halde kalan Lucette'e yaklaştı, tatlı bir hareketle uzaklaşmasını işaret etti, sonra odaya girdi. Başı ucundaki masaya yaslanmış olan karısının yanına geldi. Eve, ''André, Lucette'e dokunmayacaksın.'' diye söylendi. André biraz gayret eder görünerek iki adım kadar yürüdü. Eve konuşmak için bütün gücünü topladı. Faydasız. Biliyorum. Aylardır ne yaptığının farkındayım. Bütün bunlar benim hastalığımla başladı. Lisette dokunmayacaksın. Kadın gittikçe daha güç konuşabiliyor. Andre'nin duygusuz bakışları karşısında bütün cesareti kayboluyordu. Beni servetim için aldın. Bana bir cehennem hayatı yaşattın. Şimdiye kadar hiç ağzımı açmadım. Ama kız kardeşime dokunmana göz yumamayacağım. Andre hep aynı soğukkanlılıkla onu izliyordu. Eve ise güçlükle tutunabiliyordu. Sözlerine kızgın bir tavırla devam etti. Hastalığımı fırsat bildin Andre. Ama iyileşeceğim. İyileşeceğim ve onu sana karşı koruyacağım. Dayanma gücü tükenen kadın masanın üzerinden yatağa kayıverdi. Böylece masa ortaya çıkmış oldu. Benzi pek sararmış olan Andre, masanın üzerindeki boş bardağa gözünü dikti. Şimdi yüzünde bir tür ferahlama ifadesi vardı. Yanında Eve'in gittikçe zayıflayan sesi işitiliyordu. İyileşeceğim ve onu buradan uzaklara, çok uzaklara götüreceğim. Bir banliyö yolu. Bir duvarın dibine yarı gizlenmiş olan Lucia pusuya yatmıştır. Benzi soluktur, kan ter içindedir, acımış bir ağızla hıncından dişlerini gıcırdatarak etrafı gözetliyor. Eli ceketinin cebindedir. İleride 150 metre kadar ötede bisikletinin üzerine eğilmiş durumda Pierre gözüktü. Şantiyelerin arasındaki o kasvetli ve ıssız yolda yalnız başına ilerliyor. Uzakta çalışan arabaları iten, kamyonları boşaltan insanlar var. Pierre, fabrikalar ve tüten bacalar arasından ilerlemeye devam ediyor. Lucia'nın yüzündeki endişe gittikçe artıyor. Etrafına telaşlı gözlerle bakarak elini uzatıyor. Cebinden yavaşça bir tabanca çıkarıyor. Eve'in odası. Eve'in şiddeti artık kaybolan sesi hala işitilmekte. İyileşeceğim, Andre iyileşeceğim, onu kurtarmak için, iyileşmek istiyorum. Eli masanın uzunluğunca kayıverdi. Tutunmak istiyor fakat el tekrar düşüyor, bardakla sürahiyi de yere yuvarlıyor. Kendini güçsüz hissederek masaya tutunmak isteyen Eve, kırılan bardakla sürahinin çıkardığı gürültü arasında yere yuvarlanıyor. Benzi atmış fakat hala soğukkanlı olan Andre, Eve'in yerde yatan vücuduna bakıyor. Banliyö yolu. İki el tabanca sesi. Pierre yolun üzerinde bisikletiyle sendeleyerek birkaç metre daha ilerliyor, sonra yıkılıyor. Eve'in odası. Lucette yıldırım hızıyla odaya koşarak Andre'nin yanına giriyor. Eve'in yerde yatan cesedini görünce bir çığlık koparıyor. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.